Ayrım 4 sayfa 45. McDonald'slaştırmaya yönelik eleştirinin bir temeli geçmişse diğeri gelecektir. Bu anlamda gelecek, McDonald'slaştırılmış sistemlerin sınırlamalarından kurtulmuş insan potansiyeli olarak tanımlanır. Bu eleştiri, insanların şu anda olduklarından daha düşünceli, becerikli, yaratıcı ve çok yönlü olma potansiyeline sahip olduklarını ileri sürer. Dünya daha az McDonald'slaştırılmış olsa, insanlar potansiyellerinden daha çok yararlanabilirlerdi. Bu eleştiri insanların geçmişte nasıl olduğuna değil, McDonald'slaştırılmış sistemlerin sınırlamaları yok edilir ya da hiç değilse kısmen silinebilirse, gelecekte nasıl olabileceklerine dayanmaktadır. Bu kitapta yapılan eleştiriler, romantikleştirilmiş bir geçmiş ve bu geçmişe dönme isteği yerine gelecek yönelimli bir perspektifi yansıtmaktadır. Sonuç. Bu bölüm yalnızca McDonald'slaştırmanın avantaj ve dezavantajları hakkında bir fikir vermekle kalmamalı. Bu kitap boyunca ele alınacak olgunun genişliği konusunda fikir vermiş olmalı. Aslında böyle geniş bir olgu McDonald'slaştırmayla ilişkilendirilince McDonald'slaştırılmamış olan ne var diye merak edebilirsiniz. McDonald'slaştırma modernliğin eşdeğeri mi? Günümüzde her şey McDonald'slaştırılmış mı? Dünyanın büyük kısmının McDonald'slaştırılmış olmasına karşın, günümüz toplumunun hiç değilse 3 özelliği McDonald'slaştırmadan büyük oranda kaçmayı başarmıştır. Birincisi, daha eski, modernizm öncesi bir döneme kadar giden şeyler var. Küçük bakkallar buna iyi bir örnektir. İkinci olarak hiç değilse kısmen McDonald'slaştırmaya bir tepki halinde yeni iş alanları ortaya çıkmıştır. Holiday Inn ya da Motel 6'ların McDonald'slaştırılmış otel odalarından gına getirmiş insanlar, özel bir evde kişiselleştirilmiş ilgiyle bir oda ve ev sahibinin evde yaptığı kahvaltı sunan pansiyonlarda kalmaktadır. Son olarak bazı analistler, dünyanın yeni postmodern bir döneme girdiğine ve postmodern toplumun özelliklerinin eskisinden daha az akılcı olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla örneğin postmodern bir toplumda modern, kaliteli konut projeleri daha küçük, daha canlı topluluklar oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle her yerde hazır ve nazır olmasına karşın McDonald'slaştırma günümüz toplumunun diğer adı değildir. Günümüz dünyasında McDonald'slaştırmadan başka şeyler de vardır. Üstelik McDonald'slaştırma ya hiç süreci değildir. McDonald'slaştırmanın dereceleri vardır. Örneğin fast food restoranları aşırı derecede McDonald'slaştırılmıştır. Üniversiteler ılımlı ölçüde McDonald'slaştırılmıştır ve daha önce sözünü ettiğimiz küçük bakkallar biraz McDonald'slaştırılmıştır. Tam olarak McDonald'slaştırmadan kaçabilen toplumsal olguları düşünmek zordur. Ama Fiji'de henüz bu sürecin dokunmadığı yerel bir girişim olabilir. Bu kitap genel olarak McDonald's sisteminin dev önemde bir gelişimi temsil ettiğini ve büyümesine yardımcı olduğu sürecin McDonald'slaştırmanın toplumun giderek daha çok kesimini ve dünyanın daha çok bölgesinin içine aldığını öne sürmektedir. Bu süreç topluma çok sayıda yarar sağlamasına karşın hatırı sayılır derecede zarar ve risk de içermektedir. Bu kitap geniş tanımlamayla sosyal bilimlerde yer alan bir çalışma olduğu için yalnızca McDonald'slaştırmanın toplumun her yanına yayıldığını ileri sürmek yeterli olmaz. Bu iddiaya kanıt sunmak gerekir. İkinci bölümde McDonald'slaştırmanın öncellerinin ele alınmasından sonra 3-6. bölümler akılcılığın 4 temel boyutunun verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve insanın yerini insansız teknolojinin alması sayesinde daha fazla denetim ele alınması bağlamında bu kanıtı sunar. Her bölümde çok sayıda örnek McDonald'slaştırmanın topluma sızma derecesini ve bu sürecin artan bir hızla sürdüğünü göstermektedir. 7. bölümde ise akılcılığın 5. ve paradoksal unsuru, akılcılığın akıl dışılığı açıklanmaktadır. Kitabın büyük bölümü McDonald'slaştırmayı eleştirmesine karşın bu bölüm eleştiriyi en açık ve dolaysız yolla ortaya koyar. Çok sayıda akıl dışılığı ele alır, bunların en önemlisi artan akılcılıkla at başı giden bir süreç olarak insanlıktan çıkarmadır. 8. bölüm McDonald'slaştırmanın kaçınılmazlığını ele alır. Bunun ardından 9. bölümde McDonald'slaştırmanın yalnızca yaşama değil, doğumu ve öncesini ve ölümü ve ötesini kapsayacak biçimde sınırlarını zorlaması incelenmektedir. Son bölümde ise giderek artan biçimde McDonald'slaştırılmış bir dünyada yaşamaktan öfke duymasa bile rahatsız olanlara sunulan bazı pratik adımlar vardır. 2. McDonald'slaştırma ve öncelleri. demir kafesten fast food fabrikasına. McDonald'slaştırma yoktan var olmadı. Bu süreci sezdirmekle kalmayıp McDonald's sisteminin birinci bölümde değinilen birçok temel karakteristiğini de doğuran bir dizi gelişme vardı öncesinde. Bu bölümde söz konusu gelişmelerin bazılarına kısaca göz atacağız. İlk olarak bürokrasi nosyonunu, Max Weber'in bu konudaki kuramlarını ve daha geniş akılcılık sürecini inceleyeceğiz. Bundan sonra Yahudi soykırımını, yani Weber'in akılcılık ve bürokratikleşme ile ilgili korkularının mantıksal uç noktası olarak görülebilecek ileri düzeyde akılcılaştırılmış kitle katliamı yöntemini okuyacaksınız. Ardından yüzyılın bitiminde Fee Taylor'ın bulduğu bilimsel yönetim, Henry Ford'un montaj bandı, Louis Vuitton'un seri üretimle yaptığı banliyö evleri, alışveriş merkezi ve orijinal McDonald's ele alınacak. Bunların yalnızca tarihsel önemi yok, çoğu bugüne kadar önemini korumuş durumda. A. Bürokratikleştirme, yaşamın daha akılcı kılınması. Bürokrasi, makamlar hiyerarşisi biçimde oluşturulan geniş ölçekli bir örgütlenmedir. Bu makamlardaki insanların belirli sorumlulukları vardır ve kurallara, yazılı yönetmeliklere, daha yüksek konumdakilerin uyguladığı zorlayıcı araçlara uygun davranmak zorundadırlar. Bürokrasi büyük oranda modern Batı toplumunun yarattığı bir kurumdur. Daha önceki toplumların da örgütsel yapıları olmasına karşın bunlar bürokrasi kadar etkili değildi. Örneğin geleneksel toplumlarda görevliler işlerini liderlerine kişisel bağlılık temelinde yerine getirirlerdi. Bu görevliler şahsi olmayan kurallardan çok kişisel kaprislere tabiydi. İşgal ettikleri makamlarda kesin tanımlı yeterlilik alanları yoktu. Kesin bir konum hiyerarşisi yoktu ve görevliler bir konuma gelmek için teknik eğitim almak zorunda değillerdi. Nihai olarak bürokrasi, çalışmanın örgütlenmesinde uygulanan eski yöntemlerden farklıdır. Çünkü diğer şeylerin yanı sıra daha fazla verimlilik sağlayan resmi bir yapısı vardır. Kurumsallaşmış kural ve yönetimler, bürokraside çalışanları amaçlarına ulaşmak için en iyi araçları seçmeye yöneltir, hatta zorlar. Verilen bir görev çeşitli parçalara bölünür, her makam büyük bir görevin farklı bir parçasından sorumludur. Her makama bağlı görevliler çoğunlukla önceden belirlenmiş bir sırayla görevin kendilerine düşen kısmını yapar. Genellikle önceden belirlenmiş kural ve yönetmeliklere uyarak her görevli işin gereken kısmını sırayla yaptıktan sonra görev tamamlanır. Üstelik görevi bu şekilde yerine getirirken bürokrasi geçmişte istenen amaca ulaşmak için optimum araç olarak gösterilen şeyi kullanmıştır. Bürokrasi üzerine modern düşüncenin kökleri yüzyıl başlarının Alman sosyoloğu Max Weber'in çalışmalarında bulunmaktadır. Weber'in bürokrasi ile ilgili düşünceleri akılcılaştırma süreci üzerine daha geniş kuramında bulunmaktadır. Akılcılık kuramında Weber, Batı'nın nasıl giderek daha da akılcı hale gelmeyi başardığını açıklar. Yani verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve insanları denetleyen insansız teknolojilerin egemen olmasını. Weber ayrıca dünyanın geri kalan kısmını neden akılcılaşmayı başaramadığını da incelemiştir. Görebileceğiniz gibi McDonald'slaştırma Weber'in akılcılık kuramının bir uzantısıdır. Weber'e göre akılcılık modeli bürokrasiydi. Buna göre fast food restoranı McDonald'slaştırmanın paradigmasıdır. Weber araştırmasında modern Batı dünyasının ayırt edici bir akılcılık türü ürettiğini gösterdi. Tüm toplumlarda şu ya da bu zamanda çeşitli akılcılık türleri var olmuştur. Ama hiçbiri Weber'in biçimsel akılcılık dediği türü üretmemiştir. McDonald'slaştırmayı ya da genel olarak akılcılığı ele alırken bu tür bir akılcılığa değiniyorum. Biçimsel akılcılık nedir? Weber'e göre biçimsel akılcılık, insanların belirli bir amaç için optimum araç arayışının kurallar, yönetmelikler ve daha büyük toplumsal yapılar tarafından biçimlenmesidir. Verili bir hedefe ulaşmada en iyi aracın seçilmesi için bireyler kendi araçlarıyla baş başa bırakılmaz. Weber bunu dünya tarihinde temel bir gelişme olarak tanımladı. Eskiden insanlar bu tür mekanizmaları kendi başlarına ya da daha büyük değer sistemlerinin, örneğin din, muğlak ve genel yol göstericiliği ile keşfetmeye bırakılırdı. Biçimsel akılcılığın gelişmesinden sonra ne yapmaları gerektiğine karar vermelerinde yardımcı olacak kurallardan yararlanmaya başladılar. İnsanlar ne yapmaları gerektiğini onlara dikte eden toplumsal yapılarda yaşıyorlardı asıl olarak. Bunun sonucunda artık bir amaç için optimum araçları kendi başlarına keşfetmek zorunda değillerdi. Tam tersine optimum araçlar zaten keşfedilmiş ve kurallar, yönetmelikler ve yapılarda kurumsallaştırılmıştı. İnsanların bunlara uyması yeterliydi. Öyleyse biçimsel akılcılığın önemli bir boyutu da bireylere amaçlara yönelik araç seçiminde az olanak tanımasıdır. Araçların seçimi yönlendirildiği, hatta belirlendiği için fiilen kimse aynı optimal seçimi yapamaz ya da yapmamalıdır. Weber, bürokrasiyi biçimsel akılcılık paradigmasını insanların amaçlar için optimum araçlar keşfedip uygulamalarına yardımcı olan diğer mekanizmalara karşı birçok üstünlüğünden ötürü övdü. En önemli avantajlar akılcılığın, McDonald'slaştırmanın 4 temel boyutudur. Birinci olarak Weber, bürokrasiyi çok miktarda kırtasiye işi gerektiren çok sayıda görevi yerine getirmek için en verimli yapı kabul ediyordu. Örnek olarak Weber iç gelirler dairesini kullanabilirdi. Çünkü başka hiçbir yapı milyonlarca vergi iadesini bu kadar iyi yönetemezdi. İkinci olarak bürokrasiler hesaplanabilirlik ya da olabilecek en fazla şeyin sayılabilmesini vurgular. Performansı bir dizi sayılabilir göreve indirgemek insanların başarıyı ölçmesine yardımcı olur. Örneğin bir İGD çalışanının her gün belirli sayıda vergi iadesi işlemesi beklenir. Gereken sayıdan daha az işlemek tatmin edici bir performans olmaz, daha fazlasını işlemek mükemmel olur. Nicel yaklaşımda bir sorun vardır. İşin gerçek kalitesine az ilgi gösterilmesi ya da hiç gösterilmemesi. Çalışanların bir görevi iyi yapılıp yapılmadığına pek dikkat etmeden bitirmeleri beklenir. Örneğin İGD görevlileri daha fazla iş çıkarabilir ve bunun sonucunda üstlerinden olumlu değerlendirmeler alırlar. Oysa aslında tahakkuk eden vergileri yanlış değerlendirerek devletin binlerce hatta milyonlarca doları toplayamamasına yol açmış olabilirler. Ya da görevliler işlerini o kadar hızlı yapar ki vergi mükellefleri onların kendilerine davranış tarzına kazabilirler. Üçüncü olarak iyi konulmuş kural ve yönetmelikler nedeniyle bürokrasiler son derece öngörülebilir bir şekilde çalışırlar. Belirli bir büronun çalışanları diğer bürolarda çalışanların nasıl davranacaklarını büyük bir kesinlikle bilirler. Onlara ne verildiğini ve ne zaman alacaklarını bilirler. Bürokrasinin verdiği hizmetleri alanlar ne alacaklarını ve ne zaman alacaklarını büyük bir güvenle bilirler. Gene Weber'in kullanabileceği örneği kullanırsak, Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden gelen çeklerin sahibi olan milyonlarca kişi çeklerini ne zaman alacaklarını ve tam olarak ne kadar alacaklarını bilirler. Son olarak bürokrasiler insanın yerine insansız teknoloji kullanarak insanlar üzerinde denetimi vurgular. Hatırlayacağınız gibi insansız teknolojiler, örneğin makineler ve kurallar insanları denetleme eğilimindedir. Oysa insani teknolojiler, örneğin çekiçler ve kalemler insanlar tarafından denetlenme eğilimindedir. Gerçekten de bürokrasinin kendisi de bir insansız teknoloji olarak görülebilir. Neredeyse otomatik işleyişi, insan yargısının yerine kural, yönetmelikler ve yapıları geçirme çabası olarak görülebilir. Çalışanlar iş bölümüyle denetlenir, bu da her buraya sınırlı sayıda iyi tanımlanmış görevler dağıtır. Çalışanlar bu görevleri kurumun öngördüğü şekilde yapmalı, başka görevleri yapmamalıdır. Birçok durumda bu görevleri kendi istedikleri gibi yapacak aygıtları yaratamayabilirler. Kaldı ki çok az yargıda bulunarak o da bulunuyorlarsa insanlar, insan robotlara ya da bilgisayarlara benzemeye başlar. İnsanları bu konuma indirgedikten sonra yerlerine gerçekten makineleri geçirmeyi düşünmek mümkündür. Aslında bu zaten bir dereceye kadar yapıldı. Birçok yerde bilgisayarlar bir zamanlar insanların yaptığı bürokratik görevleri üstlendi. Teknolojiyi geliştirildiği ve fiyatı makul olduğu zaman robotların bürodaki insanların yerini almaya başlayacağını hayal edebiliyor insan. Aynı biçimde bürokrasinin müşterileri de denetlenir. Kurumdan yalnızca belirli hizmetleri alabilir, öbürlerini almazlar. Örneğin İGD insanlara vergi iadeleri konusunda tavsiyede bulunabilir ama evlilikleri konusunda değil. İnsanlar bu hizmetleri yalnızca belirli bir yolla alırlar. Örneğin sosyal güvenlik ödemelerini nakit olarak değil ancak çekle alabilirler. Dolayısıyla fast food restoranı gibi bürokrasi de biçimsel akılcılığın 4 temel bileşeniyle tanımlanır. Verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve insan teknolojisinin yerine insansız teknolojiyi geçirerek denetim. Bürokrasi akılcılığın akıl dışılığını da yaşar. Fast food restoranı gibi bürokraside çalışmak ve hizmet almak için insanı dışlayan bir yerdir. Ronald Takaki'nin söylediği gibi bu akılcılaştırılmış ortamlar benliğin sınırlandığı, duyguların denetlendiği, ruhun boyun eğdiği yerlerdir. Diğer bir deyişle insanların insan gibi davranamadığı, insan olmaktan çıkarıldığı ortamlardır. Ama bürokrasilerin akıl dışılıkları burada durmaz. Bürokrasiler verimli kalmak yerine kırtasiyecilik ve diğer patolojiler nedeniyle giderek verimsiz olabilir. Çalışanlar ne yapmaları gerektiğinden emin olmamaya, müşteriler de bekledikleri hizmetleri almamaya başladıkları için bürokrasiler çoğunlukla öngörülemezlik taşır hale gelir. Hesaplanabilirliğe verilen önem çoğunlukla kalitesiz iş çıkmasına neden olur. Bunlar ve öbür yetersizlikler nedeniyle bürokrasiler, çalışanlar ve hizmet verdikleri kişiler üzerindeki denetimlerini yitirmeye başlar. Yerlerini alabilecek insansız teknolojilere duyulan öfke çoğunlukla insanları bu teknolojinin işleyişini bozmaya ya da sabote etmeye yöneltir. Bütün bunlardan dolayı çok akılcı biçimde tasarlanmış bir işleyiş sonunda çoğunlukla hayli akıl dışı hale gelir. Weber, bürokrasiler gibi biçimsel olarak akılcılaştırılmış sistemleri ele almasına karşın akılcılığın demir kafesi adını verdiği kavramdan daha da etkilenmiştir. Weber'e göre bürokrasiler insanların içinde hapsedildiği, temel insanlıkların kabul edilmediği birer kafestir. Weber'in en çok bu sistemlerin giderek daha da akılcı hale geleceklerinden ve bu akılcı ilkelerin toplumun gittikçe artan kesimlerine egemen olacağından korkuyordu. Bir dizi akılcı yapı içine kilitlenmiş ancak bir akılcı sistemden diğerine hareket edebilen insanlardan oluşmuş bir toplum bekliyordu. Dolayısıyla insanlar akılcılaştırılmış eğitim kurumlarından akılcılaştırılmış iş yerlerine, akılcılaştırılmış eğlence yerlerinden akılcılaştırılmış evlere gidebilirdi. Toplum ek yeri olmayan akılcılaştırılmış yapılar ağından başka bir şey olmayacaktı, kaçış yeri yoktu. Günümüzde eğlence etkinliklerinde görülen akılcılaştırılma Weber'in bu korkusuna örnek oluşturabilir. Eğlence günlük rutinlerin akılcılaştırılmasından kaçmanın bir yolu olarak görülebilir. Ne var ki zamanla bu kaçış yollarının kendileri de akılcılaşmış, bürokrasiler ve fast food restoranlarıyla aynı ilkeleri barındırır olmuştur. Eğlencenin akılcılaşmasının birçok örneğinden biri de günümüzdeki tatillerdir. Avrupa'yı görmek isteyenler için paket turlar geziyi akılcılaştırır. İnsanlar tam olarak denetlenen bir şekilde araçlarda giderken birçok manzara görebilir, otellerde kalır ve tıpkı kendi ülkelerinde yaptıkları gibi fast food restoranlarında yemek yiyebilirler. Karayiplere kaçmak isteyenler için birçok rutin faaliyet sunan bir Karayip adasındaki yerli yaşamının öngörülemezliğine hiç girmeden öngörülebilir bir ortamda kalınabilen Club Med gibi tatil kulüpleri var. Ve Amerika'da kalıp doğal ortama kaçmak isteyenler için ise akılcılaşmış kampingler doğanın öngörülemezlikleriyle az ilişki sağlar ya da bu ilişkiyi tamamen önler. Hatta insanlar evlerinde kalıp evin tüm rahatlıklarından TV, video, Nintendo, CD çalar yararlanabilirler. Bunlar ve diğer örnekler akılcılıktan kaçış yollarının büyük ölçüde akılcılaştırıldığını gösterir. İnsanlar gerçekten de büyük ölçüde akılcılığın demir kafesinde yaşarlar ve kaçış yolları ya azdır ya da hiç yoktur. Fast food restoranı bürokratik sistemin bir parçası olarak da görülebilir. Aslında dev holdinglerin içinde artık kendi fast food zincirleri vardır. Üstelik fast food restoranı bürokrasinin öncülük ettiği akılcı ilkeleri de kullanmıştır. McDonald's, McDonald'slaştırmanın yaratılmasına yardımcı olmak üzere bürokratik ve diğer ilkeleri birleştirmiştir. B. Yahudi soykırımı son ürün ölümdü. Weber, akılcılaştırma ve bürokratikleştirme üzerine 1900'lerin başında yazdı. Bunlara yönelik korkusunun 1920'deki ölümünden birkaç 10 yıl sonra başlayan Yahudi soykırımında gerçekleştiği öne sürülebilir. Zygmunt Bauman, Yahudi soykırımı modern bürokratik akılcılığın bir paradigması işlevini görebilir diyor. Bürokrasi gibi Yahudi soykırımı da Batı uygarlığının ayırt edici bir ürünüdür. Bauman, Yahudi soykırımının bir sapkınlık değil ama uygarlığımız hakkında bildiğimiz her şeye uygun olarak onun yol gösterici ruhu, öncelikleri, her yerde var olan dünya görüşü olduğunu da ileri sürer. Yani Yahudi soykırımı modern dünyanın akılcılığını gerektiriyordu. Modernizm öncesi daha az akılcılaşmış toplumlarda olamazdı. Aslında bu tür toplumlarda ortaya çıkan planlı katliamlar, Yahudi soykırımı gibi milyonlarca insanı sistematik olarak öldürmek için çok ilkel, çok yetersiz kalıyorlardı. Yahudi soykırımı, amacı kusursuz derecede akılcı bir toplum yaratmak olan modern toplum mühendisliğinin bir örneği olarak görülebilir. Nazilere göre bu kusursuz toplum Yahudilerden, ayrıca Çingeneler, gay, lezbiyenler, özürlüler ve benzerinden arınmış olmalıydı. Bowman burada bahçıvanlıkla bir analoji kuruyor. Tıpkı kusursuz bir bahçede yabani ot bulunmayacağı gibi kusursuz bir Nazi toplumu da Judan Frey'i Yahudilerden arınmış olacaktı. Hitler bir tıp analojisi kullanarak Yahudileri bir virüs, Nazi toplumunda yok edilmesi gereken bir hastalık olarak tanımlıyordu.